tanrınınyasası.org. Ek 6. Hristiyanlar için yasaklanmış etler. Her canlı yemek için yaratılmadı. Bu gerçek insanlığın başlangıcına, Adem bahçesine baktığımızda açıkça görülür. İlk insan Adem'e bir bahçeyi bakıp koruma görevi verilmişti. Ne tür bir bahçe? Orijinal İbranice metin bunu açıkça belirtmez, fakat bunun bir meyve bahçesi olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır. Rab Tanrı doğuda, Adem'de bir bahçe dikti. Rab Tanrı, görünüşü güzel ve yemeğe elverişli her türlü ağacı topraktan bitirdi. Yaratılış 2.15. Ayrıca Adem'in hayvanlara isim verme ve onlara bakma görevinden de söz edilir. Ancak hiçbir yerde bu hayvanların ağaçlar gibi yemek için iyi oldukları ima edilmez. Bu, Tanrı'nın et yemeyi yasakladığı anlamına gelmez. Eğer öyle olsaydı, kutsal yazılarda bu yönde açık bir buyruk olurdu. Ancak bu, hayvansal etin insan beslenmesinin başlangıçtan itibaren bir parçası olmadığını bize gösterir. Tanrı'nın insan için başlangıçta sunduğu rızık tamamen bitkisel temelli görünmektedir. Meyveler ve diğer bitkisel kaynaklar ön plandadır. Temiz ve temiz olmayan hayvanlar arasındaki ayrım Nuh döneminde başladı. Tanrı zamanla insanlara hayvan kesmeyi ve yemeyi izinli kıldıysa da, hangi hayvanların yenebileceği ve hangilerinin yenemeyeceği konusunda açık bir ayrım ortaya koydu. Bu ayrım, tufandan önce Nuh'a verilen talimatlarda ima edilir. Temiz hayvanlardan her türden 7 çift, erkek ve dişilerini, temiz olmayan hayvanlardan ise her türden 1 çift, erkek ve dişilerini yanına al. Yaratılış 7.2. Temiz hayvanlara dair ön bilgi. Tanrı'nın Nuh'a hangi hayvanların temiz ya da necis olduğunu açıklamaması, bu bilginin zaten insanlıkta mevcut olduğunu ima eder. Bu bilgi muhtemelen yaratılıştan itibaren bilinmekteydi. Temiz ve temiz olmayan hayvanların bu şekilde ayrılması, Tanrı'nın doğa ve ruhsal düzen içindeki daha büyük amacını yansıtır. Bazı canlılar, belirli görevler veya kullanımlar için ayrılmıştır. Temiz hayvanların erken dönemdeki anlamı kurbanla bağlantılı. Yaratılış anlatımında şimdiye kadar gördüklerimize dayanarak tufana kadar temiz ve temiz olmayan hayvanlar arasındaki ayrımın yalnızca kurban sunularında kabul edilirlik açısından yapıldığını güvenle söyleyebiliriz. Habil'in sürüsünün ilk doğanlarını sunması bu ilkeyi ortaya koyar. İbranice metinde geçen sürüsünün ilk doğanları mibbekerot tusono ifadesinde geçen sürüsü tuson kelimesi genellikle koyun ve keçi gibi küçük evcil hayvanları tanımlar. Bu nedenle Habil'in sunduğu kurbanın büyük ihtimalle bir kuzu ya da genç bir keçi olduğunu söyleyebiliriz. Yaratılış 4:3-5, Nuh'un temiz hayvanlardan sunduğu kurbanlar. Benzer şekilde Nuh gemiden indikten sonra Rab için bir sunak yaptı ve Tanrı'nın tufandan önce verdiği talimatlarda özellikle belirtilen temiz hayvanlardan yakmalık sunular sundu. Yaratılış 8:20-7:2. Bu erken dönem uygulaması, temiz hayvanların tapınma ve antlaşmaya dayalı saflık bağlamındaki özel rolünü anlamamız için bir temel oluşturur. Bu hayvan gruplarını tanımlamak için kullanılan İbranice kelimeler tahor ve tamei, keyfi değildir. Bunlar kutsallık ve Rab için ayrılma kavramlarıyla yakından ilişkilidir. Tamei, anlamı necis, kirli. Kullanımı, ritüel, ahlaki veya fiziksel saflığın eksik olduğu durumlar için kullanılır. Genellikle tüketilmesi ya da tapınmada kullanılması yasaklanmış hayvanlar, nesneler veya eylemlerle ilişkilendirilir. Örnek, ancak şu hayvanları yemeyeceksiniz, onlar sizin için necis sayılır. Levililer 11:4. Tahor, anlamı temiz saf. Kullanımı, tüketim, tapınma ya da kutsal ritüellerde kullanılmaya uygun hayvanlar, nesneler veya insanlar için kullanılır. Örnek, kutsal olanla sıradan olanı, necis olanla temiz olanı ayırt etmelisiniz. Leviller 10:10. Bu terimler, Tanrı'nın daha sonra Leviller 11 ve yasanın tekrarı 14 bölümlerinde ayrıntılandırdığı beslenme yasalarının temelini oluşturur. Bu bölümler, hangi hayvanların temiz, yani yenmesi helal ve hangilerinin necis, yenmesi yasak olduğunu açıkça sıralar. Böylece Tanrı'nın halkı kutsal ve farklı kalmaya devam eder. Tanrı'nın necis etleri yemeye karşı uyarıları. Tanah boyunca Tanrı halkını beslenme yasalarını çiğnedikleri için defalarca uyarmıştır. Bazı ayetler özellikle necis hayvanların tüketilmesini kınar ve bu davranışı Tanrı'nın buyruklarına karşı bir isyan olarak tanımlar. Yüzüme karşı beni sürekli öfkelendiren bir halk, domuz eti yiyen ve kaplarında murdar et suyu bulunanlar, Yeşaya 65:3-4, bahçelere giren, kendilerini arındıranlar, domuz eti, fare ve başka necis şeyler yiyenlerin hepsi, onlara önderlik edenle birlikte yok edilecekler, diyor Rab, Yeşaya 66:17. Bu azarlar, necis et yemenin sadece bir beslenme meselesi değil, ahlaki ve ruhsal bir çöküş olduğunu vurgular. Tanrı'nın açıkça yasakladığı şeyleri yapmak, kutsallık ve itaate olan saygısızlığı ortaya koyar. İsa ve necis et. İsa'nın gelişi, Hristiyanlığın doğuşu ve yeni ahit yazılarıyla birlikte birçok kişi, Tanrı'nın artık yasalarına itaati umursamadığını, özellikle de beslenme yasalarını iddia etmeye başladı. Bugün neredeyse tüm Hristiyan dünyası istediği her şeyi yemektedir. Ancak gerçek şudur ki, eski ahitte Mesih'in gelip necis et yasasını ya da babasının herhangi bir başka yasasını iptal edeceğine dair hiçbir peygamberlik yoktur. İsa babasının tüm buyruklarına eksiksiz bir şekilde itaat etti bu konuda da. Eğer İsa domuz eti yemiş olsaydı, nasıl ki balık, Luka 24:41-43 ve kuzu eti, Matta 26:17-30 yediğini biliyorsak elimizde açık bir örnek olurdu. Ama durum böyle değildir. Tanrı'nın peygamberler aracılığıyla verdiği bu talimatları İsa'nın ya da öğrencilerinin ihlal ettiğine dair hiçbir işaret yoktur. İddiaların çürütülmesi. Yanlış iddia. İsa tüm yiyecekleri temiz ilan etti. Gerçek, Markos 7:1-23 genellikle İsa'nın necis etlerle ilgili beslenme yasalarını yürürlükten kaldırdığına dair bir kanıt olarak gösterilir. Ancak metin dikkatle incelendiğinde bu yorumun temelsiz olduğu görülür. Sıkça yanlış aktarılan ayette şöyle denir. Çünkü yiyecek insanın yüreğine değil, midesine girer ve sonra dışarı atılır. Böylece İsa tüm yiyecekleri temiz ilan etti. Markos 7:19. Bağlam, konunun necis ve temiz etlerle ilgisi yok. Her şeyden önce bu pasajın bağlamı Leviler 11'de belirtilen temiz ve necis hayvanlarla ilgili değildir. Bu bölüm İsa ile Ferisiler arasındaki Yahudi geleneklerinden biriyle ilgili tartışmaya odaklanır. Ferisiler ve din bilginleri, İsa'nın öğrencilerinin yemek yemeden önce törensel el yıkamasını yapmadığını fark etmişlerdi. Bu uygulama İbranice'de netilat ya daim olarak bilinir. Bugün bile özellikle Ortodoks Yahudi çevrelerinde sürdürülen, dua eşliğinde yapılan törensel bir el yıkama geleneğidir. Ferisilerin derdi, Tanrı'nın beslenme yasalarıyla değil, bu insan yapımı geleneğe olan bağlılıkla ilgilidir. Onlar, öğrencilerin törensel yıkamayı yapmamalarını geleneklere aykırı ve dolayısıyla kirli olarak değerlendirmişlerdi. İsa'nın yanıtı, asıl önemli olan yürektir. İsa, Markos 7 boyunca insanı gerçekten kirleten şeyin dışsal uygulamalar ya da gelenekler değil, yüreğin durumu olduğunu öğretir. Ruhsal kirliliğin dıştan gelen bir şey değil, kötü düşünceler ve davranışlardan, yani içeriden kaynaklandığını vurgular. İsa, yiyeceğin insanı kirletmediğini, çünkü yüreğe değil mideye girdiğini ve sonra dışarı atıldığını söylediğinde, beslenme yasaları hakkında değil, törensel el yıkama geleneği hakkında konuşuyordu. Vurgusu içsel saflığa yöneliktir, dışsal ritüellere değil. Markos 7:19'a daha yakından bakış. Markos 7:19 genellikle metne sonradan eklenmiş ve aslında var olmayan bir parantezli yorum nedeniyle yanlış anlaşılır. Böylece İsa tüm yiyecekleri temiz ilan etti. Oysa Grekçe metin yalnızca şunu der: Hoti ouk eis porewetai auto eis ten kardian al eis ten koilian kai eis ton afedron ek porewetai katarizon pantata bromata. Ve bu şu şekilde harfiyen çevrilebilir. Çünkü yiyecek onun yüreğine değil karnına girer ve helaya gider. Bütün yiyecekleri arındırarak, helaya gider ve bütün yiyecekleri arındırır ifadesini. Böylece İsa tüm yiyecekleri temiz ilan etti şeklinde çevirmek, seminerlerde ve bazı kutsal kitap yayın evlerinde Tanrı'nın yasasına karşı ön yargıyı desteklemek için metni açıkça çarpıtmaktır. Daha mantıklı olan yorum ise şudur. Bu tümce, İsa'nın dönemin gündelik diliyle sindirim sürecini açıklamasıdır. Sindirim sistemi yiyeceği alır, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri ve faydalı bileşenleri emer, temiz kısmı ve geri kalanını atık olarak dışarı atar. Tüm yiyecekleri temizleyerek, ifadesi büyük ihtimalle bu doğal ayırma sürecine işaret etmektedir. Bu yanlış iddia üzerine sonuç. Markos 7:1 ila 23 bölümü Tanrı'nın beslenme yasalarının iptaliyle ilgili değildir. Aksine insan geleneklerinin Tanrı'nın buyruklarından üstün tutulmasını eleştirir. İsa, gerçek kirlenmenin törensel el yıkamayı yerine getirmemekten değil, yürekten gelen günahlardan kaynaklandığını öğretmiştir. İsa tüm yiyecekleri temiz ilan etti. İddiası, metnin bağlamı ve orijinal dili göz önüne alındığında açıkça yanlış bir yorumdur ve Tanrı'nın sonsuz yasalarına karşı ön yargılardan beslenmektedir. Metni dikkatle okuyunca İsa'nın Tora'daki öğretileri desteklediği ve Tanrı'nın beslenme yasalarını geçersiz kılmadığı net olarak anlaşılır. Yanlış iddia. Tanrı, bir görüyle elçi Petrus'a artık her türlü hayvan etinin yenebileceğini söyledi. Gerçek, birçok kişi elçilerin işleri, 10. bölümdeki Petrus'un görüsünü Tanrı'nın necis hayvanlarla ilgili beslenme yasalarını kaldırdığına dair bir kanıt olarak kullanır. Ancak bu görünün amacı ve bağlamı dikkatlice incelendiğinde, konunun temiz ve necis etlerle ilgili yasalarla hiçbir ilgisi olmadığı görülür. Görü, Tanrı'nın halkı arasına artık Yahudi olmayanların da kabul edilmesi gerektiğini Petrus'a öğretmek içindi. Tanrı'nın beslenme talimatlarını değiştirmek için değil. Petrus'un görüsü ve amacı. Elçilerin işleri 10. bölümde, Petrus gökten inen bir çarşafın içinde hem temiz hem de necis her türden hayvanla dolu olduğunu görür ve kes ve ye şeklinde bir buyruk işitir. Petrus'un tepkisi ise çok nettir. Asla Rab. Ben hiçbir zaman murdar ya da necis bir şey yemedim. Elçilerin işleri 10-14. Bu tepki birkaç açıdan önemlidir. 1. Petrus'un beslenme yasalarına olan bağlılığı. Bu görü, İsa'nın göğe yükselişinden ve Kutsal Ruh'un Pentekost gününde dökülmesinden sonra gerçekleşmiştir. Eğer İsa hizmeti sırasında beslenme yasalarını kaldırmış olsaydı, Petrus, İsa'nın yakın takipçisi olarak bunu bilirdi ve böyle güçlü bir şekilde karşı çıkmazdı. Petrus'un necis hayvanları yemeyi reddetmesi, bu yasaları hala uyguladığını ve onların kaldırıldığına dair hiçbir anlayışı olmadığını gösterir. 2. Görünün asıl mesajı. Görü 3 kez tekrarlanır. Bu da önemini vurgular. Ancak gerçek anlamı birkaç ayet sonra Petrus'un Yahudi olmayan Cornelius'un evine gitmesiyle ortaya çıkar. Petrus, görünün anlamını şu sözlerle açıklar. Tanrı bana hiçbir insanı murdar ya da necis saymamam gerektiğini gösterdi. Elçilerin İşleri 10:28. Bu görü aslında yiyeceklerle ilgili değildir. Sembolik bir mesaj taşır. Tanrı, temiz ve necis hayvanların görüntüsünü kullanarak Petrus'a, Yahudilerle diğer milletler arasındaki engellerin kaldırıldığını ve Yahudi olmayanların artık Tanrı'nın antlaşma topluluğuna kabul edilebileceğini öğretmiştir. Beslenme yasaları kaldırıldığı iddiasının mantıksal tutarsızlıkları. Petrus'un görüsünün beslenme yasalarını ortadan kaldırdığı iddiası birçok önemli noktayı göz ardı eder. 1. Petrus'un başlangıçtaki direnci. Eğer beslenme yasaları önceden kaldırılmış olsaydı, Petrus'un tepkisi anlamını yitirirdi. Onun sözleri, İsa'yı yıllarca takip etmiş olmasına rağmen bu yasalara hala sadık olduğunu gösterir. 2. Yasaların kaldırıldığına dair hiçbir kutsal kitap delili yok. Elçilerin İşleri 10. bölümde beslenme yasalarının kaldırıldığını açıkça belirten hiçbir ifade yoktur. Tüm odak Yahudi olmayanların kabulü üzerinedir. Temiz ve necis yiyecek tanımının değiştirilmesi üzerine değil. 3. Görünün sembolik anlamı. Görünün gerçek amacı onun uygulamasında netleşir. Petrus, Tanrı'nın ayrım yapmadığını, ondan korkan ve doğru olanı yapan her milletin kabul edildiğini fark eder. Elçilerin İşleri 10:34-35. Bu, görünün ön yargıların yıkılmasıyla ilgili olduğunu ve beslenme yasalarıyla ilgisinin olmadığını açıkça gösterir. 4. Yorumdaki çelişkiler. Eğer bu görü, beslenme yasalarının iptaliyle ilgili olsaydı, Elçilerin İşleri kitabının genel bağlamıyla çelişirdi. Çünkü Petrus da dahil olmak üzere Yahudi inananlar hala Tora'nın buyruklarını yerine getiriyordu. Ayrıca, görü sadece yiyeceklerle ilgili olarak yorumlansaydı, onun sembolik gücü kaybolur ve Yahudi olmayanların dahil edilmesi gibi çok daha büyük bir mesaja ulaşmazdı. Bu yanlış iddia üzerine sonuç. Elçilerin İşleri 10. bölümdeki Petrus'un görüsü yiyeceklerle değil, insanlarla ilgilidir. Tanrı, temiz ve necis hayvanların görüntüsünü kullanarak daha derin bir ruhsal gerçeği aktarmıştır. Müjde artık tüm milletler içindir ve Yahudi olmayanlar artık necis ya da dışlanmış sayılmamalıdır. Bu görüyü beslenme yasalarının iptali olarak yorumlamak, hem bağlamı hem de pasajın amacını yanlış anlamaktır. Tanrı'nın Levililer 11. bölümde verdiği beslenme talimatları değişmemiştir ve bu görünün odağı hiçbir zaman bu yasalar olmamıştır. Petrus'un kendi sözleri ve davranışları da bunu doğrular. Görünün gerçek mesajı, insanlar arasındaki engellerin kaldırılmasıdır. Tanrı'nın sonsuz yasalarının değiştirilmesi değil. Yanlış iddia, Kudüs Konseyi, Yahudi olmayanların sadece boğularak öldürülmüş ve kanlı et yememeleri koşuluyla her şeyi yiyebileceğine karar verdi. Gerçek, Kudüs Konseyi, Elçilerin İşleri, 15. bölüm, çoğunlukla yanlış yorumlanarak, Yahudi olmayanların Tanrı'nın buyruklarının çoğunu görmezden gelebileceği ve sadece 4 temel kurala uymaları gerektiği şeklinde sunulur. Oysa daha dikkatli bir inceleme, bu konseyin Yahudi olmayanlara Tanrı'nın yasalarının kaldırılmasıyla ilgili olmadığını, aksine Mesih'e iman eden Yahudi topluluklarına ilk katılımlarını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu ortaya koyar. Kudüs Konseyi neyi ele alıyordu? Konseyde ele alınan asıl soru şuydu: Yahudi olmayanlar, müjdeyi dinleyebilmek ve ilk Mesih inanlılarının topluluklarına katılabilmek için Tora'nın tamamına, özellikle sünnet gibi uygulamalara derhal bağlılık göstermeli miydi? Yüzyıllar boyunca Yahudi geleneği, Yahudi olmayanların Tora'ya tamamen uymaları gerektiğini savunuyordu. Bu sünnet olmak, şabatı tutmak, beslenme yasalarına uymak ve diğer buyrukları yerine getirmek gibi uygulamaları da içeriyordu. Aksi halde bir Yahudi onlarla serbestçe etkileşime giremezdi. Bakınız, Matta 15-6, Yuhanna 4-9, Elçilerin İşleri 10-28. Konseyin kararı, artık Yahudi olmayanların tüm bu yasaları hemen yerine getirmeden de iman yolculuğuna başlayabileceklerini kabul eden bir değişim niteliğindeydi. Uyum için 4 başlangıç kuralı. Konsey, Yahudi olmayanların topluluk toplantılarına katılmalarının uygun olacağına karar verdi. Yeter ki şu uygulamalardan uzak dursunlar. Elçilerin İşleri 15-20. 1. Putlara sunulan yiyecekler. Putlara sunulmuş yiyeceklerden uzak durmak, çünkü putperestlik Yahudi imanlılar için son derece rahatsız edici bir durumdu. 2. Cinsel ahlaksızlık. Putperest kültürlerde yaygın olan cinsel günahlardan sakınmak. 3. Boğularak öldürülmüş hayvanların eti. Tanrı'nın beslenme yasalarına aykırı olarak öldürülmüş hayvanlardan kaçınmak, çünkü bu şekilde kan vücutta kalır. 4. Kan. Kan tüketiminden kaçınmak, bu Tora'da açıkça yasaklanmıştır. Bakınız Levililer 17-10-12. Bu kurallar Yahudi olmayanların uyması gereken tüm yasaların özeti değildir. Aksine Yahudi ve Yahudi olmayan imanlıların birlikte barış ve uyum içinde yaşayabilmesi için bir başlangıç noktasıdır. Bu karar ne anlama gelmiyordu? Yahudi olmayanların yalnızca bu 4 kurala uyarak Tanrı'yı hoşnut edebileceği ve kurtuluşa erişebileceği iddiası tamamen saçmadır. Yahudi olmayanlar 10 emiri çiğneyebilir mi? Başka ilahlara tapmaları, Tanrı'nın adını boş yere kullanmaları, hırsızlık yapmaları veya adam öldürmeleri serbest miydi? Elbette hayır. Böyle bir sonuç, kutsal yazıların Tanrı'nın doğruluk konusundaki beklentileri hakkında öğrettiği her şeye ters düşer. Başlangıç noktasıydı, bitiş noktası değil. Konseyin amacı, Yahudi olmayanların Mesih'e iman eden Yahudi topluluklarına katılımını hemen mümkün kılmaktı. Onların zamanla bilgi ve itaate büyüyecekleri varsayılmıştır. Elçilerin İşleri 15-21 açıklık getirir. Konseyin kararı, Elçilerin İşleri 15-21 ayetinde şöyle açıklanır: Musa'nın yasası çok eski zamanlardan beri her şehirde duyurulmakta ve her Şabat günü havralarda okunmaktadır. Bu ayet, Yahudi olmayanların havralara katıldıkça Tanrı'nın yasalarını öğrenmeye devam edeceklerini göstermektedir. Konsey, Tanrı'nın buyruklarını iptal etmedi. Yahudi olmayanların iman yolculuğuna, onları bunaltmadan başlamaları için pratik bir yaklaşım benimsedi. İsa'nın öğretilerinden bağlam. İsa'nın kendisi, Tanrı'nın buyruklarının önemini defalarca vurgulamıştır. Örneğin, Matta 19-17, Luka 11-28 ve dağdaki vaaz boyunca Matta 5-7, İsa cinayet işlememe, zina etmeme, komşuyu sevme gibi yasaların geçerliliğini ve takip edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Bu ilkeler temelde ve elçiler tarafından asla reddedilmemiştir. Bu yanlış iddia üzerine sonuç. Kudüs Konseyi, Yahudi olmayanların her şeyi yiyebileceğini veya Tanrı'nın buyruklarını görmezden gelebileceğini ilan etmedi. Ele alınan konu, Yahudi olmayanların Mesih inanlısı topluluklara nasıl dahil olabilecekleriydi, Tora'nın her yönünü derhal yerine getirmeleri gerekmeksizin. Konseyin koyduğu 4 kural, karışık Yahudi-Yahudi olmayan topluluklarında uyumu sağlamak için uygulanan pratik önlemlerdi. Beklenti açıktı. Yahudi olmayanlar zamanla Tanrı'nın yasalarını öğrenecek ve her Şabat günü havralarda okunan Tora sayesinde bu yasaları yerine getirmeyi öğreneceklerdi. Aksi bir görüş, konseyin amacını yanlış temsil eder ve kutsal yazıların genel öğretisini görmezden gelir. Yanlış iddia. Elçi Pavlus, Mesih'in kurtuluş için Tanrı'nın yasalarına itaat etme zorunluluğunu ortadan kaldırdığını öğretti. Gerçek, birçok Hristiyan lider, hatta çoğu, Pavlus'un Tanrı'nın yasasına karşı olduğunu ve Yahudi olmayan imanlılara onun buyruklarını görmezden gelmeleri gerektiğini öğrettiğini savunur. Bazıları, Tanrı'nın yasalarına itaat etmenin kurtuluş için tehlikeli olabileceğini bile ileri sürer. Bu yorumlar, büyük teolojik kafa karışıklığına yol açmıştır. Bu görüşe karşı çıkan bazı akademisyenler, Pavlus'un yazılarındaki tartışmaları açıklığa kavuşturmak için uzun yıllardır çalışmakta ve onun öğretilerinin yanlış anlaşıldığını veya bağlamından koparıldığını savunmaktadır. Ancak bizim hizmet anlayışımız farklıdır. Neden Pavlus'u açıklamaya çalışmak yanlıştır? Biz, Pavlus'un yasa konusundaki tutumunu açıklığa kavuşturmak için büyük çaba harcamanın gereksiz ve hatta Rab'be karşı saygısızlık olduğuna inanıyoruz. Bunu yapmak Pavlus'u, bir insanı, Tanrı'nın peygamberleriyle, hatta İsa'nın kendisiyle aynı seviyeye yükseltmek olur. Doğru teolojik yaklaşım şudur. Pavlus'tan önceki kutsal yazılarda birisinin gelip Tanrı'nın yasalarını geçersiz kılacağına dair bir peygamberlik olup olmadığını incelemek. Eğer böyle önemli bir peygamberlik olsaydı, o zaman Pavlus'un bu konudaki öğretilerini ilahi olarak onaylanmış kabul etmek için bir sebebimiz olurdu ve bu öğretiye göre yaşamaya çalışmak mantıklı olurdu. Pavlus hakkında peygamberliklerin olmaması. Gerçek şu ki, kutsal yazılarda Pavlus'un ya da başka herhangi birinin gelip Tanrı'nın yasalarını geçersiz kılacağına dair hiçbir peygamberlik yoktur. Eski ahitte yer alıp yeni ahitte gerçekleşen sadece şu 3 şahıs hakkında doğrudan veya dolaylı peygamberlik vardır. 1. Yahya, vaftizci Yahya. Mesih'in öncüsü olacağı hem peygamberlerce bildirildi hem de İsa tarafından doğrulandı. Bakınız Yeşaya 43, Maleki 4-5-6, Matta 11-14. 2. Yahuda İskariyot. Onun ihanetiyle ilgili olarak mezmurlar 41-9 ve 69-25 gibi ayetlerde dolaylı göndermeler yer alır. 3. Arimatyalı Yusuf. Yeşaya 53-9, Mesih'in gömülmesi için mezar sağlayan kişinin kim olacağına dolaylı olarak atıfta bulunur. Bunların dışında hiç kimse hakkında, hele ki Tarsus'tan gelen biri hakkında, Tanrı'nın buyruklarını iptal edeceği veya Yahudi olmayanların Tanrı'nın ebedi yasalarına itaat etmeden kurtulabileceği yönünde bir peygamberlik yoktur. İsa'nın göğe alındıktan sonra olacaklar hakkındaki peygamberliği. İsa, yeryüzündeki hizmetinden sonra neler olacağına dair birçok peygamberlikte bulunmuştur. Bunların arasında şunlar yer alır. Tapınağın yıkılması, Matta 24:2. Öğrencilerinin zulüm göreceği, Yuhanna 15:20, Matta 10:12. Krallık mesajının tüm uluslara yayılması, Matta 24:14. Ancak Tarsus'tan biri, hele ki Pavlus hakkında kurtuluş ve itaate dair yeni ya da çelişkili bir öğreti verme yetkisiyle gönderileceğine dair hiçbir söz yoktur. Pavlus'un yazılarının gerçek sınavı. Bu Pavlus'un ya da Petrus, Yuhanna veya Yakup'un yazılarını reddetmemiz gerektiği anlamına gelmez. Aksine onların yazılarına temkinli bir yaklaşımla her yorumun şu temellere dayanıp dayanmadığını dikkatle incelemeliyiz. 1. Eski ahit, Tanrı'nın peygamberleri aracılığıyla bildirdiği yasa. 2. 4 İncil, yasaya sadık kalan İsa'nın sözleri ve eylemleri. Eğer bir yorum bu iki temele uymuyorsa, o zaman bu yorum doğru olarak kabul edilmemelidir. Bu yanlış iddia üzerine sonuç, Pavlus'un Tanrı'nın yasalarını, beslenme talimatları dahil, kaldırdığı yönündeki iddia, kutsal yazılarla desteklenmemektedir. Böyle bir mesajı önceden bildiren hiçbir peygamberlik yoktur ve İsa'nın kendisi yasayı onaylamış ve uygulamıştır. Bu nedenle, Tanrı'nın değişmeyen sözüne aykırı olan her öğreti dikkatle sorgulanmalıdır. Mesih'in izleyicileri olarak çağrıldığımız şey, Tanrı tarafından önceden yazılmış ve açıklanmış olanla uyum içinde olmaktır. Onun ebedi buyruklarına aykırı düşen yorumlara bel bağlamak değildir. İsa'nın öğretisi, sözleriyle ve örneğiyle. Mesih'in gerçek öğrencisi, hayatının her yönünü onun örneğine göre şekillendirir. İsa, eğer onu seviyorsak, babaya ve oğula itaat edeceğimizi açıkça bildirmiştir. Bu, yüreği zayıf olanlar için değil, gözlerini Tanrı'nın krallığına dikmiş ve sonsuz yaşamı elde etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olanlar içindir. Bu, arkadaşlardan, kiliseden ve aileden gelecek karşı çıkmalara rağmen bile olsa. Saç ve sakal, zitsit, sünnet, şabat ve yasak etler gibi buyruklar, Hristiyanlığın büyük çoğunluğu tarafından görmezden gelinmektedir. Kalabalığı takip etmeyi reddedenler kesinlikle zulüm görecektir. İsa'nın önceden söylediği gibi Matta 5:10, Tanrı'ya itaat cesaret ister, fakat ödülü sonsuzluktur. Tanrı'nın yasasına göre yasaklanmış etler. Tora'da açıkça belirtilen Tanrı'nın beslenme yasaları, halkının hangi hayvanları yiyebileceğini ve hangilerinden uzak durması gerektiğini tanımlar. Bu talimatlar, kutsallık, itaat ve kirleten uygulamalardan ayrılığı vurgular. Aşağıda, kutsal yazılarla desteklenmiş, Tanrı'ya göre yasaklanmış etlerin ayrıntılı ve açıklayıcı bir listesi yer almaktadır. 1. Geviş çiğnemeyen ve toynağı yarık olmayan karada yaşayan hayvanlar. Bir ya da her iki özelliğe sahip olmayan kara hayvanları necis sayılır. Yasaklanan hayvanlara örnekler. Deve, gamal, geviş getirir ama toynağı yarık değildir. Leviller 11:4. At, sus, geviş getirmez ve toynağı da yarık değildir. Domuz, hazir, toynağı yarıktır ama geviş getirmez. Leviller 11:7. 2. Pulları ve yüzgeci olmayan su canlıları. Hem pulları hem de yüzgeçleri olan balıklar yenebilir. Bunlardan biri bile eksikse o canlı necis sayılır. Yasaklanan canlılara örnekler, yayın balığı, pulları yoktur. Kabuklu deniz ürünleri, karides, yengeç, ıstakoz ve midye gibi. Yılan balığı, yüzgeç ve pul içermez. Ahtapot ve kalamar ne yüzgeçleri ne de pulları vardır. Levililer 11:9-12. 3. Yırtıcı kuşlar, leşçiler ve diğer yasaklanmış kuşlar. Kutsal yasa, özellikle yırtıcı veya leşle beslenen davranışlarla ilişkilendirilen bazı kuşların yenmesini yasaklar. Yasaklanan kuşlara örnekler, kartal, neşer, leviller 11:13, akbaba, dağ, leviller 11:14, kuzgun, orev, leviller 11:15, baykuş, şahın, karabatak ve diğerleri leviller 11:16-19. 4. Dört bacak üzerinde yürüyen uçan böcekler. Uçan böceklerin çoğu necis sayılır. Yalnızca sıçrama için özel eklemli bacaklara sahip olanlar hariçtir. Yasaklanan böceklere örnekler, sinekler, sivrisinekler ve böcekler. Çekirgeler ve ağustos böcekleri ise istisnadır ve yenebilir. Levililer 11:20-23. 5. Yerde sürünerek hareket eden hayvanlar. Karın üstü sürünen veya birçok bacağa sahip olarak yerde hareket eden her yaratık necis sayılır. Yasaklanan canlılara örnekler, yılanlar, kertenkeleler, fareler ve köstebekler, Levililer 11:29-30 ve 41-42. 6. Ölmüş ya da bozulmuş hayvanlar. Temiz bir hayvan bile olsa kendi kendine ölmüşse ya da başka bir hayvan tarafından parçalanmışsa eti yemek yasaktır. Kaynak Levililer 11:39-40, Çıkış 22:31. 7. Türü karışık melezlemeler. Doğrudan beslenme konusu olmasa da türler arası melezleme yasaktır. Bu, gıda üretiminde dikkat edilmesi gereken bir ilkeyi ima eder. Kaynak Leviller 19:19. Bu talimatlar, Tanrı'nın halkının farklı, kutsal ve ona saygılı bir yaşam sürmesini istediğini gösterir. Hatta beslenme tercihlerinde bile. Bu yasalara uymak, Tanrı'ya olan itaatin ve buyruklarının kutsallığına olan saygının bir ifadesidir. Bu seri ve Tanrı'nın yasası ile ilgili daha birçok çalışma, tanrınınyasası.org sitesinde bulunabilir.